Kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Sarf-ı Nazar programıyla karşınızdayız. Uzunca bir aranın ardından yeniden Sarf-ı Nazar'da bir araya gelmek bizi mutlu ve memnun etti. Ümit ediyorum aynı memnuniyeti siz de yaşıyorsunuzdur diyerek başlayalım. Kavlule Bey, nasılsınız?
İyi, sağ olun. Allah'a şükür. Siz nasılsınız?
Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de iyiyiz. Sarf-ı Nazar'a yeniden başlamış olmanın heyecanı var bizde.
Evet.
İnşallah bazı engelleri aştık diyelim. Bundan sonra düzenli olarak devam etme planındayız, başımıza bir iş gelmedikçe. Bugün ne konuşacağız abi?
Abi, İhvan, İhvan-ı Müslümin, Müslüman kardeşler.
Müslüman kardeşlerden bahsedeceğiz. Tabii tek programda Müslüman kardeşleri bitiremeyiz. Yani bitirecek program da oluşturulur da bizim hani kafamızdaki hiç olmazsa birkaç programa yaymak, biraz bazı noktalarda belki detaya inmek diyelim. Müslüman kardeşlerin aslında yapmak isteme sebebimiz biraz şeydi. Tam son programı çektiğimiz hafta Amerika'da İhvan-ı Müslümin'in terör örgütü ilan edilmesi gündeme gelmişti. Yani Donald Trump tarafından böyle bir şey gündeme gelmişti ve o hadise üzerine konuşalım istemiştik. Yani ya o hadiseden hareketle İhvan'ı ele alalım istemiştik. Tabii üzerinden çok zaman geçti. Çok zaman geçtiği için o gündem biraz geride kaldı. Ama zaten hani o gündem onun bir manada vesilesi olmuş olacaktı. Genel olarak bugün İhvan'dan bahsedeceğiz. İhvan'ın İslam dünyası adına çok önemli bir hareket olduğundan bahsedebiliriz zannedersem. Hem evet, çok yaygın, hem reformist bir hareket. İhvan niçin önemli? İhvan'ın getirmiş olduğu farklılıklar neden, nelerdi İslam alemi için? Kısaca bir giriş yapacak olursak neler söyleyebiliriz diye başlayalım.
Abi, şöyle bir giriş yapalım. Öncelikle genel bir çerçeve çizmek adına İhvan-ı Müslümin Teşkilatı, Müslüman Kardeşler Teşkilatı modern dönemde, yani yakın tarihte ortaya çıkan bir İslami ıslahat veya ihya hareketlerinden sadece bir tanesi. Ama en geniş kapsamlısı ve en güçlüsü. Bu önemli.
Yani geniş kapsamlı derken dünyada taraftarlarının bulunduğu ülkeler.
Evet.
Yani takipçi topluluğu. Türkiye'de de taraftarları var. Belli manada bir belki örgütlenmesi var. Belki en zayıf olduğu ülkelerden biri Türkiye. Ama Suriye'de de var. Mısır'da da var.
Doğum yeri Mısır zaten. Daha ondan önce bu ıslahat ve ihya hareketi ne demek? Onu bir anlamak lazım. Yani yüzeysel bir giriş olsun, çok açılmayalım. İşte malum İslam dünyası Batı karşısında bilimsel, siyasi, ekonomik, teknolojik, askeri alanların hepsinde birden hızlı bir şekilde yenilgiye uğruyor. Ve bu İslam dünyasında bir travmaya yol açıyor. Bunun sonu işte İslam dünyasında ortaya çıkan bunalımlar karşısında çözümler üretme çabaları var. Bunların genel adına ıslahat veya ihya hareketleri deniyor literatürde. Yani yüzyıllar içinde işte İslam düşüncesi durağanlaşmış, modern problemlere çözüm üretemez hale gelmiş, Müslümanlar arasında taklit ve hurafeler almış başını yürümüş, devlet, siyaset planında da arda arda yenilgiler yaşanmış. Sonuçta artık ortaya varlığı inkar edilemez bir yenilgi çıkmış. Yani ki bu da sonuçta kriz demek. Bu krizin hani yüzyıllara dayanan çok boyutlu sebepleri var elbette. Bunların yeri burası değil ama krizle birlikte çözüm üretmeye çalışan pek çok ıslahat hareketi de ortaya çıkmış. Burada işin ilginç yanı, yani öğrendiğimde bana ilginç gelen şöyle bir nokta var. Bu ıslahat veya yenilik düşünceleri ya da hareketleri ilk önce Hindistan'da ortaya çıkmış abi. Daha sonra Yemen ve Mısır'a yayılmış. Osmanlı merkezinde ortaya çıkmamış. Garip. Ya elbette orada da var. Hani İslam dünyası çöküntüye uğruyor. Ne bileyim işte coğrafyamız, kültürümüz iyi değil, bunu düzeltelim anlayışı var. Fakat böyle bir organize bir hareket haline gelerek ortaya çıkışı ilk önce Hindistan'da. Yani Seyyid Ahmet Han işte ne bileyim veya daha öncesi Şah Veliyullah Dihlevi filan
Belki Hindistan'da ortaya çıkmasının sebebi de yani en ciddi sıkıntıyı çeken yani bu Batı dünyasının sillesini ilk yiyen İslam coğrafyası Hindistan. Yani
Bir ikincisi
öncesinde
Hindistan'ın ciddi bir entelektüel birikimi var. Bizden daha fazla. Bizden daha entel adamlar abisi var.
Evet. Yani bir şirket geliyor. Yani
Evet.
bir devlet de değil ha.
Hı.
East Indian Company
Hı.
herhalde. 16. yüzyılla 19. yüzyıl arasında ya Hindistan'ı sömürüyor tek bir şirketle. Adamlar şimdi o coğrafyanın etinden, sütünden, her şeyinden faydalanıyorlar.
Evet.
Diğer coğrafyalarda Osmanlı hala biraz güçlü olduğu için Müslümanlar kendi kendilerine takılıyorlar. Yani birbirleriyle kavga ediyorlar ederlerse. O batıya karşı olan geri kalmışlığı belki Hindistan kadar iyi fark edememiş olabilirler diye bugünden baktığımda bir yorum yapıyorum ben. Belki doğru, belki
Doğrudur.
yanlış.
Birebir muhatap olmamış ya.
Evet.
Osmanlı entelektüeli Batı ile birebir muhatap olmamış. Yani
Evet.
Batı ile birebir yüzleşmemiş. Bu da önemli bir etken
Yani
olabilir.
tüm İslam coğrafyaları o zaman Osmanlı'nın elinde. Osmanlı da hala herhalde 18. yüzyılda bile iki büyük devletle karşılaşıp ikisini birden yenecek kadar güçlü bir devlet
Hı.
hala. Ondan dolayı bunu tam olarak fark edemeyebiliyorlar.
Evet. Mısır'dan sonra işte yani Hindistan'da Şah Veliullah Dihlevi ile başlatıyorlar. Fakat sonradan işte Yemen'de Şevkani diye bir adam var. Sonra işte Mısır'da Afgani, Abdülreşit Rıza filan. Genel bir mekan isim ilişkisi kuracak olursak böyle bir tablo çizilebilir. Şöyle bir tablo olabilir. Hindistan'da Seyyid Ahmet Han ve Şah Veliullah Dihlevi. Mısır'da Muhammed Abdülreşit Rıza. Bizde bir şey yok. Bizde Diyanet. Bizde en fazla Ankara Okulu gibi şeyler var abi işte. Öyle gariplerim kendi çaplarında çabalıyorlar. Arada iyi işler de çıkarıyorlar da neyse.
Onu da bir konuş, ayrı bir program olarak konuşabiliriz. Yani
Konuşalım abi.
Anadolu'nun pörsümüşlüğü. Yani
Pörsümüşlüğü, evet.
15. yüzyıldan sonra mahvolmuş Anadolu. Yani ne bir entelektüel hareket var, ne bir maddi gelişmişlik var. Çok farklı sebepleri olabilir tabii ki bunun ama çok enteresan. Yani Beylikler zamanında bir sürü ilim adamı çıkıyor Anadolu'dan.
Hı.
Sonra 100 sene sonra çıkmayı bırakıyor, 200 sene sonra çıkmayı bırakıyor. Yani neden? Bunun sebeplerini de konuşabiliriz bence ayrı
Sadece
programda.
ilim adamı manasında değil de
Genel bir
bir
üretkenlik.
Dündar Taşer'in şöyle bir sözü vardı ya mesela hani Türkler filozoflar topluluğu değildir. Türkler yiğitler topluluğudur diyordu. Yani o bunu iyi bir şey zannederek söylüyor. Necip Fazıl da bir yerde şey diyor hani entelektüel yetiştirmekteki ırki istidatsızlığımız diyor bir yerde. Yani bizim galiba genlerimizde yok çünkü hala da yerleşik hayata tam manasıyla geçebilmiş değiliz. Böyle bir açmazımız var
Ama
bizim.
şu var ya ben ondan olduğunu düşünmüyorum. Yani bence konuşabiliriz ama ya mesela Beylikler dönemi diyoruz ya.
Hı
O
hı.
zaman var. O zaman tam göçebe işte. Hepsi göçebe. Bütün beylikler hemen hemen göçebe.
Göçebe
Birkaç
de
tane
abi hangi
büyük
yıllar?
şey hariç. Ya 13. yüzyıl mesela o Selçuklu'nun sonrası ya da Selçuklu Devleti'nin en zayıf olduğu zamanda ilmi bir hareket var. Yani
Kim var
çıkan
mesela?
mesela Cezrevi var. Adam öyle makineler çıkartıyor ki ortaya işte bugün hala bazı şeylerin temelini atmış kişi olarak görülüyor. Şimdi o gün o adamın çıkması 200 sene sonra çıkmaması bana şunu getiriyor. Ya merkezi otoritenin devletin haddinden fazla güçlendiği yerde ilmin, kültürün, zanaatin önü kesiliyor mu acaba diye bir soru geliyor benim aklıma. Ne
Evet.
zaman ki 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı oralarda böyle tamamen hakimiyeti kurmuş, burası benim demiş, o günden sonra bir yavaşlama olmuş sanki. Çünkü öncesinde Anadolu gerçekten hareketli bir yer. Yani şey bir yer değil, fakir bir yer de değil, ticari anlamda da iyi bir yer.
Mücadelenin olduğu bir coğrafya o zaman.
Evet,
Ciddi
mücadelenin
mücadelenin
hepsi
olduğu bir
birbiriyle
coğrafya.
yani hepsi birbiriyle irili ufaklı mücadele halindeler.
Böyle sivri adamların çıkması için ciddi bir mücadele ortamı lazım. Lale devrinde filozof yetişmez.
Evet.
Veya lale devrinde devirlerinde ilim adamları doğru dürüst yetişmez.
Evet.
böyle çileli, çalkantılı kriz dönemlerinde yetişir asıl adamlar. Onlar da işte milletin saçmaladığı dönemlerde, akıl tutulması yaşadığı dönemlerde onlara gerçeği gösterirler. Çoğunlukla hepsinin başına bir bela gelir. Kıymetleri çok sonradan anlaşılır. Kıymetleri anlaşıldıktan sonra da arkasından hem ağıt tutulur hem de artık iade itibar yapılır. Onlar açısından iş işten geçmiştir ama toplumlar genellikle kendi işlerinden çıkan sivri adamlarla, sivri adamlardan bu şekilde faydalanır.
Evet.
Yani Hindistan hem karmaşık bir yer hem batıyla birebir ilişki kurmuş bir yer.
O mücadelenin manada hiç bitmediği bir yer bir de değil mi?
Evet, yani evet.
Müslüman da olsan,
kendi işlerinde Hindu da olsan. Çok karışık bir yer. Mısır da öyle, biraz sonra geleceğiz. Böyle bir. Evet, nerede kalmıştık? Ha işte bu organize ihya hareketlerinden en etkililerinden biri olarak birincisi Arabistan'daki Vahabilik. Her ne kadar sapkın bir hareket olsa da. Sonra işte Kuzey Afrika'da Senusilik Libya'da ortaya çıkıyor. Sonra
siz
Irak'ta...
sapkın olduğuna inansanız da diyelim şimdi burada. Hüküm vermeyelim.
Alusiller var. Suriye'de bir iki isim var filan. Bunların hepsinin ortak noktası şu abi bence. Bunların hepsinde şeksiz şüphesiz bir İbn-i Teymiye etkisi var.
Evet.
Özellikle onun Siyaset-ü Şeriye diye bir kitabı var. Ondaki siyasi görüşlerden ciddi manada etkilenme söz konusu. Bu hepsi için önemli bir ortak nokta. O konunun numarası da şu. Abi İbn-i Teymiye devlet meselesini toplumsal bir mesele olarak ele almıyor. Siyasi bir mesele, pardon, toplumsal bir mesele olarak ele alıyor. Siyasi bir mesele olarak görmüyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani İbn-i Teymiye insanların doğal ihtiyaçlarının karşılanması için devletin zorunlu olması gibi dinin yaşanması için de devletin varlığını zorunlu görür. Yani bir devlet otoritesini zorunlu görür. Bu yüzyıllar sonra Seyyid Kutup'ta da aynı ile ortaya çıkacak bir anlayış. Yani bu düşüncenin arkasında Sünni eğilimin devletçi alışkanlığı var denilebilir. Fakat bu da biraz zayıf bir yorum olur. Fakat sonuçta bu önemli bir paradigma. Yani yüzyıllar boyunca kemikleşmiş bir paradigma. Son yüzyılda da İslami hareketler ve devlet fenomeni arasındaki ilişkiyi belirleyen bir paradigma. Bu paradigmayı aşmak pek kimseye nasip olmamış. Yani aşabilen benim gördüğüm kadarıyla tek bir isim var. Molla Said. Yani diyor ki şeriatta %99 ahlak, ibadet, ahiret ve fazilete aittir. O meşhur sözünü bilirsiniz.
Evet.
%1 nispetinde siyasete müteallıktır diyor. Onu da ulul emirlerimiz düşünsünler abi. Yani bana.
Ben geri kalan %99'u halledeyim.
Yani şu yüz, evet. Bunu diyebilmiş birisi. Bunu diyebilmek önemli. Çünkü bu çok ciddi bir ayrışma noktası. Hatta Türkiye'deki Risale-i Nur hareketi veya onun devamı olan veya onun içinden çıkıp da daha özgün ve geniş bir dairede o esaslara bağlı kalarak faaliyetlerini devam ettiren hareketlerle diğer tırnak içinde İslamcı hareketleri birbirinden farklı kılan en temel nokta bu. Şimdi bu bahsettiğimiz devletçi paradigma nedeniyle yeni dönem ya da yakın dönem ıslahat hareketlerinin hemen hepsinin siyasi yönleri mevcut. Yani bunlardan hiçbirisi kendini siyasetten soyutlayabilmiş değil. Yani siyaset dediğimiz burada devlet politikası manasında söylüyorum. Yani partiler siyasetinden bahsediyoruz. Yani bunların hepsi ciddi anlamda siyasete aktif olarak ve doğrudan katılmış. Fakat belki sorun şurada ki modern dönemde Batı'da devlet ve siyaset orta çağdaki gibi artık toplumun her ünitesini şekillendiren, bireyleri eğiten, dönüştüren, insanların nasıl yaşayacaklarına karar veren bir çeşit yarı tanrı değil. Yani devlet kavramı ve devlet organizasyonu her neyse kavram olarak olduğu gibi içerik olarak da çok ciddi değişikliklere uğramış. Fakat bizim Müslümanlar bunu pek fark edememişler. Nasıl diyelim, özellikle aydınlanmanın getirdiği hani o bireyselleşme, bireysel özgürlükler, sivilleşme, ekonominin devletten ayrılması, yani aristokrasinin yerine burjuvazinin alması, tüccar sınıfının devletin karşısına bir güç olarak çıkması, ekonominin devletten ayrı bir varlık alanı haline gelmesi gibi olgular ve değerler devlet fenomenini ciddi manada zayıflatmış. Onun gücünü törpülemiş. Bu aslında çok da iyi olmuş ama Müslümanlar bu yeni forma pek intibak edememişler. Hem kafa olarak intibak edememişler, hem siyasi olarak intibak edememişler. Kafa hala orta çağda yani bizim bu konuda. Yani biz devleti hala daha toplumu çekip çeviren, bireylerin insanların nasıl yaşayacağına karar veren bir çeşit yarı tanrı olarak görmeye devam ediyoruz. Bu bir hastalık. Ve bu hastalığımıza bir türlü doğru dürüst tedavi uygulayabilmiş değiliz. Teşhisi koyduk. Teşhisi koymamız bile 100 yıl aldı. Teşhis tedavi de, olmamız ne kadar zaman alır Allah bilir.
Tabii teşhis kabullenmek de.
Yani.
Bir doktor teşhis koymuş olabilir ama o teşhisin genel bünye tarafından kabullenilmemiş olması o teşhisin de
evet.
Yapabileceklerini sınırlar yani. Şu an bence öyle bir durumda. Yani.
Müslüman kardeşlere gelirsek yani İhvan'ın ideolojisi de diğer ıslahat hareketlerinin ideolojisinden çok farklı değil ama yine de bazı noktalarda bir iki önemli farklılıklar var. Mısır'daki diğer İslami cemiyetler mesela genellikle belli bir alana odaklanmış cemiyetler. Mısır yapı itibariyle hala daha da öyle. Osmanlı idaresinde de öyle. Kendi modernleşme tarihleri açısından krallık döneminde de öyle. İşte o nasıl diyelim askeri monarşi veya askeri oligarşi devirlerinde de öyle. Çok fazla gruplaşma var Mısır toplumunda. Çok fazla dini gruplaşmalar var. Çok parçalı bir yapı hakikaten. Mısır'daki diğer İslami cemiyetler genellikle belli bir alana odaklanmışlar. Alkolle mücadele eden özel cemiyetler var. Sadece Kur'an eğitimine odaklanmış cemiyetler var. Camilerin onarımıyla ilgilenen cemiyetler var falan filan. Ama böyle geniş kapsamlı cemiyetler yok.
Ama İhvan topyekün bir değişim evet. istiyor ve topyekün İslami olarak bir şeyler getirmek istiyor ve sivil bir hareket. Yani nasıl diyeyim? Sivil derken sadece askeri sivil ayrımındaki sivilden bahsetmiyorum. İslam'da ruhbanlık yoktur ama bugün yani sözde olmamasına rağmen fiilen bir ruhban sınıfı var İslam'da. Evet. Yani mesela bugün ülkemizde bu çok net bir şekilde var. Gidip bir yere gidip de mesela bir mevlüt okuyan insanın bir doktor olmasını beklemezsiniz kolay kolay. Hı-hı. Bir yerde işte bir hutbe veren insanın bir öğretmen olmasını beklemezsiniz kolay kolay. Ama İhvan'da sanki bu şekilde değil. Bir doktor geliyor, sohbet ediyor mesela sivillere.
Hı hı.
Yani İhvan'ın öncülerinin içerisinde yani direkt böyle ilahiyat eğitimi almış hoca olmayan çok insanlar ki en belirgin örnek olarak Seyyid Kutub'u söyleyebiliriz.
Hı.
Yani İhvan'ın böyle bir farklılığı değişik diğer gruplara göre belirgin bu şekilde bir özelliği var zannedersen.
Evet.
Ve bu da Türkiye'deki de belli gruplara sanki ilham olmuştur da diyebiliriz.
Olmuş evet. Yani İhvan'ın Türkiye ile ilişkileri biraz şey ayrı bir konu, ayrı bir paragraf.
Biz zaten geleceğiz oralara önümüzdeki evet. programlarda da.
Şimdi İhvan'ı diğer hareketlerden ayıran önemli bir husus da şu abi. İhvan çok etkili. Aşırı etkili, daha kalıcı. Bunun sebebi de onların eylem kapasitesi. Yani çok ciddi aksiyoner bir topluluk. Çok teşkilatçı ve aşırı yayılmacı bir hareket. Yani ciddi manada yayılmacı bir hareket. Adamlar entelektüel tartışmalar yerine halka yöneliyorlar. Yani toplumun her alanına nüfuz ediyorlar. Bunu nasıl yapmış, nasıl başarmış? Bu sorunun cevabını İhvan'ın tarihinde ilerledikçe göreceğiz. Yani İhvan'a eninde sonunda tarihsel olarak bir bakmamız lazım. Çünkü Türkiye'deki hareketlerle de çok ciddi paralellikler var. Giriş olarak böyle.
Evet.
Kuruluş aşamasına geçebiliriz. Veya isterseniz nasıl yönlendirmek istiyorsanız buyurun.
Burada kuruluş aşamasına o zaman geçebiliriz. Hasan el-Benna kimdir diye ben size bir soru sorarak bu fazı başlatalım öyleyse.
Başlatalım abi.
Bu arada ifade etmek istediğim bir şey var. Hı-hı. Bundan sonra sarf-ı nazar programlarını geçmişte yaptığımız gibi bir saat civarında değil de
hı-hı.
hatta bir saati de geçiyorduk. Bir buçuk saate yaklaştığımız programlar da var herhalde. Yarım saat civarında tutmayı düşünüyoruz. Dinlemesinin daha kolay olduğuna yönelik feedbackler aldık. İnsanların dikkatinin daha az dağılması için böyle yarım hı-hı. saatlik programlar halinde çekeceğiz inşallah.
Hı-hı.
Devamında öbür programa bırakmış olacağız. Devamında.
Tamam.
Evet, Hasan el-Benna kimdir abi?
Abi Hasan el-Benna 1904 mü? 1904 doğum, 1906 pardon, 1906 doğumlu bir arkadaşım. Bir kasabada doğuyor, bir kasaba çocuğu. Babası hem alim bir zat, yani ciddi bir hadis alimi, hem de bir esnaf, saatçi. Hasan el-Benna hani o eski dönemlerde olduğu gibi 8 yaşında klasik medrese eğitimi almaya başlıyor. Tabii ondan öncesinde babasından da aldığı bir temel eğitim de var. Daha sonra modern bir liseye kaydoluyor. Oradan yüksek okula, öğretmen okuluna geçiyor. Orada işte nasıl diyelim bir çeşit üniversite sınavına giriyorlar ve üniversite sınavında ülke dördüncüsü. Ülke genelinde dördüncü. Öyle başarılı, zeki bir
Zeki.
öğrenci yani. Evet. Öğretmen okuluna geçtikten sonra bir iki tane ahlak cemiyeti var. Yani insanların ahlakını güzelleştirmeye odaklanmış bu alanda faaliyet gösteren cemiyetler buralarda görev alıyor.
Evet.
Yani o yaşlarda teşkilatçı bir adam. Daha 13 yaşındayken İngiliz sömürüsüne karşı yapılan protestolara katılan bir çocuk.
Evet.
Ve yine o sıralarda 13-15 yaşlarında ki düşünün yani daha ergenlik dönemi. Hasafiye tarikatı diye bir tarikat var. Daha doğrusu Şazeliye tarikatının bir kolu bu. O tarikata intisap ediyor. Yani Hasan el-Benna'nın tasavvufi bir altyapısı da var.
Evet.
Yani onun Risaleler isimli eseri var. Onu okurunca da anlaşılıyor bu zaten. Ayrıca Mesurat adında bir derleme dualar ve zikirler kitabı var. İşte onun dışında eğitimiyle ilgili ne söylenebilir? 15 yaşında hafız olmuş. Daha o yaşlarda pazartesi, perşembe oruçlarına ve teheccüdlerine devam eden, hiç aksatmayan birisi. Ciddi de abid bir zat. İşte daha sonra Darül Ulum diye bir yer var. Küçük eser diyorlar Mısırlılar oraya. Oraya kaydoluyor. Yaş henüz 21. İngilizlerin Mısır'ı maddi manevi anlamda çöküşe götürdüğü o zamanın Mısır entelektüellerince veya alimlerince sürekli öne sürülen bir şey. Evet. Hasan el-Benna da bunu görüyor, öyle düşünüyor. Ve bunun için bir şeyler yapmalı diye düşünüp duruyor. Böyle bir derdi var yani.
Burada yani şunu da söyleyebiliriz herhalde o zaman. Bir batı karşıtlığı
Evet.
Hasan el-Benna'nın kodlarında mevcut.
Mevcut. Aynen öyle. Ve yaş daha 21.
Evet.
21-22.
Ya zaten o genç yaşta ülkene gelmiş ve senin istemediğin farklı birileri yani senin kanından olmayan birilerinin yönettiği bir ülkede yaşıyorsun.
Evet.
Bu insanı elbette ki rahatsız eder hele o gençlik zamanlarında.
Aynen öyle.
Ama bunun da ihvan üzerinde etkilerinin olduğunu da söyleyebiliriz herhalde. Onu
Kesinlikle
ifade etmek için bu batı karşıtlığı noktasını
ihvan eninde
vurgulamak
sonunda zaten bir şeylere indirgenecekse bir tepki hareketi kavramına indirgenmeli. Yani ihvan sonuçta bir tepki hareketi abi.
reaksiyoner bir
Reaksiyonel bir
hareket
hareket.
diyorsunuz.
Evet.
İşte bunu Sarf-ı Nazar'ın ilk bölümlerinde de konuşmuştuk yani. Kainatta her etkinin bir tepkisi muhakkak suretle oluyor. Yani hani bunu Hitler'in zulmünü meşru kılmak için değil de işte Hitler'i zamanında ressam mı müzisyen mi olmak istiyordu?
Ressam olmak
Ressam
istiyor.
olmak istediği zaman orada bulunduğu yerdeki bulunduğu kurumdaki bazı Yahudilerin kendisine haksızlık yaptığını düşünüyor.
Ve haklı
Ve bu noktada
da.
tarihin bildirdiğine göre haklı kendisi.
Evet.
Bu yani kendisine haksızlık eden 3-5 Yahudinin yani suçunu bütün Yahudi ırkına yükleyip bütün Yahudileri öldüreceğim ben yani diye bir şey geliştirmek doğru değil elbette ki. Ama işte bir etki var orada, o etkiye karşı bir tepki doğuyor. Onun için bütün ortaya koyduğumuz etkilere bir dikkat etmemiz lazım yani.
Evet.
Olumsuz tepki oluşturmayacak, olumlu tepki oluşturacak şeyler yapmaya gayret etmemiz lazım.
Yani bunu keşke İngilizler de böyle
Keşke İngilizler de böyle düşünseymiş.
yapsaydı.
Keşke Hitler'e haksızlık yapan Yahudiler de böyle düşünseymiş.
İngilizler aslında böyle düşünüyorlar. Hindistan'da da, Mısır'da
Evet.
da adamlar evet işgalci, emperyalist vesaire vesaire ama böyle kaba güçle bir yerde kalıcı olamayacaklarını biliyorlar. Oranın halkının zihinlerini dönüştürmek zorunda olduklarını biliyorlar. Dolayısıyla eğitim hayatını etkiliyorlar. Eğitim anlayışlarını, sistemlerini düzenliyorlar. işte ne bileyim ciddi propaganda faaliyetleri var bilmem ne filan. Halkı kazanmak istiyorlar yani İngilizler.
Evet.
Bu onların haklı olduğu anlamına gelmez tabii. O farklı bir şey. Fakat mücadele daha farklı olabilirdi.
Evet.
Onu söylemeye çalışıyorum.
Ve İhvan da bugün çok daha farklı bir kültürel miras bırakmış olabilirdi.
Evet.
Yani çok daha faydalı bir cemiyet olarak yaşamını sürdürüyor olabilirdi belki de.
Evet. Muhtemeldir tabii.
Çünkü çok ciddi bir potansiyel vardı.
Hı hı.
O potansiyel hatta yani potansiyel enerji kinetik enerjiye de dönüşmüştü. O dönüştüğü enerjinin minvali çok daha olumlu noktalara gidebilirdi diye düşünüyorum ben bugünden baktığım zaman.
Doğru, fakat orada bir şey daha var. Yani İhvan mesela onların müsbet hareket diye bir dertleri yok. Yani böyle bir tepki hareketi olmasa da
evet.
Yani %70-80 müsbet harekete riayet etmiş olsalar da insan kazanma odaklı bir hareket olmuş olsalar da eninde sonunda Mısır gibi bir ülkede terör örgütü ilan edilmeleri kaçınılmazdı.
Evet.
Yani bunun örnekleri kendi ülkemizde yok.
Evet.
Ne kadar müsbet harekete riayet ederseniz edin belli bir noktadan sonra parantez içinde o devlet denilen
aygıt.
O aygıt size tam manasıyla kendi istediği gibi nüfuz edemeyince sizin başınızı ezmeye çalışıyor. Bu böyle. Evet, işte
peki şunu sormuş olayım size.
Hı hı.
Türkiye'de çok güçlü bir devlet yapısı var.
Evet.
Ve bu belki 1000 yıldır devam eden bir şey.
4000 yıldır
devam eden bir şey, evet. Ciddi bir devlet yapısı, devletin kutsallığı vesaire. Mısır'da nasıl bu durum? Mısır'la Türkiye'yi bu açıdan kıyaslayacak olursak, devlet çok aşırı güçlü Türkiye'de. Yani Batı'da devletin kurumları özerk. Devletin kurumları diyorum. Toplumun özerk unsurları var. Gidip de bir üniversitedeki rektörün işine devlet kolay kolay karışamaz. O üniversitedeki bir akademisyenin söyleyeceği bazı şeylere kolay kolay karışamazsın. Ama Türkiye'de bal gibi de karışıyorsun.
Hı hı.
Peki Mısır'da genel olarak nasıl
bu? Mısır'da daha beter abi. Şöyle daha beter. Yani çok geriden almaya gerek yok. İşte o Kavalalı hanedanı evet. Var. O Kral Faruk'a kadar. Onlar bir derece son dönemlerde 19. yüzyılın sonlarıyla 1900'lerin ilk başlarında bir derece hani Batı'yla iyi geçinmek için İnsanları bir derece özgür bırakmışlar.
Mısır Osmanlı hakimiyetinde ama kendi iç işlerinde özel.
Özerk.
Bunu da
tam bir muhtariyet. Fakat 1952'de Hür Subaylar Cuntası darbe yapınca iktidarı ele geçiriyorlar ve 1952'den beri orada tam bir şey var.
Son 70 senedir tam bir demir yumruk.
Askeri oligarşi mi diyelim? Tam bir askeri evet. Oligarşi mevcut. Yani darbeyi
kendi içlerinde değişen
darbeyi yaparlar.
Hükümdarlar.
Sonra bir göstermelik bir seçim olur. Seçimlerde muhakkak darbeyi yapan komutan cumhurbaşkanı seçilir.
Evet.
Bizde Kenan Evren gibi. Ve o ölene kadar iktidarda kalır.
Ya da darbeyle indirilene kadar.
Bu Hüsnü Mübarek'e kadar böyleydi.
Evet.
Daha sonra işte bir devrime benzer bir şeyler oldu. bir buçuk sene kadar böyle birazcık bir İhvan'ın işte o Cumhurbaşkanı Mursi bir şeyler aralanır gibi oldu. Sonra gene
aynı tas
etmeye başladılar.
Evet, yani oradaki yapı o zaman Türkiye'dekinden de beter diyoruz. Ama peki 1950 öncesi nasıl ilk İhvan'ın ortaya çıktığı dönemlerde?
İhvan'ın ortaya çıktığı dönemlerde devlet aygıtlarının toplum üzerinde çok %100 bir şeyi yok, kontrolü yok.
Çünkü zaten farklı güçlerin etkisi.
Yani birbirinden farklı güçler toplumu daha çok yönlendiriyor. Bu yüzden İhvan veya diğer cemiyetler, sadece İslami cemiyetler de değil, başka cemiyetler de kendilerine bir parça rahat hareket alanı bulabilmişler.
O devlet dediğimiz yani o otorite, İngilizlerin hakimiyeti olduğu için İngilizler belli şeylere müsaade etmiyorlar o zamanlarda diyebiliriz herhalde. Yani belli şeylere müsaade etmiyorlardan kastım, şeylerin, İhvan'ın hareketlerine müsaade etmemesi değildi.
Hı hı.
ciddi bir tahakküm kuracak bir grubun varlığına, bir aygıtın varlığına müsaade etmiyorlar orada.
Tabii ki. Evet, gelelim Hasan el-Benna'ya. Yaş 21-22. O dönemlerde işte eyvah ülkem elden gidiyor, ne yapabilirim? Vatanı nasıl kurtarabilirim filan. O yaşlarda herkes vatan kurtarır da. Bu arkadaş biraz farklı. Çok ciddi, çok teşkilatçı. Az da donanımlı değil yani. Epey donanımlı birisi. Ve önemli isimlerle, ciddi isimlerle irtibata geçiyor. Mesela Abdülaziz Çaviş diye bir adam var. Alim ve teşkilatçı bir adam. Hatta teşkilat-ı mahsusa mensubu. Bediüzzaman'da tanıyan, öven birisi. Ve yenilikçi bir Hasan el-Benna'dan 30 yaş büyük. Sonra Reşit Rıza var. Islahatçı bir isim. Yani Hasan el-Benna daha 21-22 yaşlarında böyle isimleri bir araya getirmeyi başarıyor. Daha sonra bu isimler bir dergi çıkarıyorlar. Demek ki el-Benna o isimlerle oturup konuşmuş. Onları ikna etmiş. Bir dergi çıkarmaya veya dergide yazmaya ikna etmiş. Çok girişimci bir ruh. Ve öğrenciliği boyunca da camilerde, kahvelerde toplantılar düzenliyor. Bazı önemli isimlerin, alimlerin buralarda konuşmalar yapmasını, konferanslar vermesini sağlıyor vesaire vesaire. Sonra ortaya böyle genel kapsayıcı bir teşkilat kurulması fikri ortaya çıkıyor. Ya bu isimlerden tutun eser ulemasına kadar çok geniş bir görüşme sahası var. Böyle genel bir kanaate varılıyor. Geniş, kapsayıcı, herkesi kucaklayan bir hareket kuralım. Bu hareketin genel esaslarını gene istişareyle, o geniş kesimlerle konuşup belirleyelim. Ona göre hareket edelim. Ve böylece İhvan-ı Müslimîn fikir aşamasında ortaya çıkmış oluyor. Ve daha sonra İsmailiye'de 1928'de bu hareket artık kurulma aşamasına geliyor.
Kurulma aşamasına geldiği noktada isterseniz biz de bugünkü programımızı sonlandıralım.
Sonlandıralım.
Tamam. Yarım saati geçtik.
Tamam.
Önümüzdeki programda da İhvan'ın kurulma aşamasından başlayarak
devam edelim.
Devam ederiz.
Tamam abi.
Evet. Kapatırken söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Yok, bu aşamada yok. Zaten çok da bir şey söylemiş olmadık. Bir giriş yapmış olduk. İnşallah devam ederiz.
Evet, inşallah devam ederiz. Bizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki programda görüşmek üzere. Esen kalın.
Esen kalın.